Ayrım 23 Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 306. Kurtuluşa kışkırtıcı derecede yaklaşmışlardı ama son engel aşılabilir gibi gözükmüyordu. Derken birdenbire aklına saçmalık derecesinde basit bir fikir geldi. Bunu nasıl olup da daha önce düşünemediğine şaşırdı. Sodyum kloratın Almancasını hatırlıyor olabilir misin acaba? Böcek öldürücü olarak kullanılan zehirli bir tuzdur.
Natrium klor. Revirde bir ya da iki kavanoz gördüğümü hatırlıyorum.
Ateşleyici kalemlerin ikincisi de yanında değil mi?
Evet.
Oksijen ocağı yapacağız. Ben gidince senden rayları törpüleyerek demir tozu elde etmeni isteyeceğim. İkisini karıştırıp ateşlediğimde demir oksit, sodyum klorür ve saf oksijen çıkacak. Tünelin yarısına kadar yüzüp onu ateşleyeceğimiz uygun bir yer arayacağım. Çıkan oksijen deniz suyunun yerini alarak bize nefes alabileceğimiz bir baloncuk oluşturacak.
Bu da lise öğretmeninden kimya büyülerime.
Aslında bunu Max'ten öğrendim. Oregon'da yangın durumunda veya kimyasal tehdide karşı kullanılmak üzere bir oksijen jeneratörümüz var. Nasıl çalıştığını göstermişti bana. Juan'a el feneri gerekecekti. Bu yüzden Link'i elinde bir çakıyla raylardan demir tozu elde etmesi için geride bıraktı. Cabrio'nun tünelin kısmen göçen kısmından geçerek revire gidip deniz mağarasına geri dönmesi 40 dakikayı bulmuştu. Bu süre içinde Link gerekenden de fazla demir tozu elde etmişti. El fenerinin giderek zayıflayan ışığı altında çalışan Cabrio, kimyasalları boş şarap şişelerinden birinde karıştırdı ve ağzını kalan elektrik bandıyla sararak kapattı. Bu arada Link ateşleyici kalemi sökerek patlayıcı gücü düşürmekle meşguldü. İşleri bittiğinde Juan ateşleyiciyi şişenin tepesine yerleştirdi ve uydurup oksijen jeneratörünü plastik torbaya sardı.
Rube Goldberg gurur duyardı seninle diye takıldı Link.
Juan rıhtımın kenarına gelerek botlarını ve pantolonunu çıkardı, gömleğini de bir kenara koydu. 5 dakika içinde dönerim dedikten sonra kendini hamam gibi sıcak suya bıraktı. Etrafındaki su vücudundan kalkan tozun etkisiyle bir an için bulandı. Torbayı ve su geçirmez feneri tutarak sakin kulaçlarla mağarayı yüzerek geçti ve çıkış ağzı olduğunu düşündükleri noktaya ulaştı. Juan torbayı yüzer halde yukarıda bırakıp güçlü kol ve bacak darbeleriyle dibe doğru dalmaya başladı. Fenerin ışığında su turkuaz bir renk almıştı. Tuzlu su gözlerini yaksa da bu çocukluğundan beri alıştığı bir şey olduğundan çok önemsemedi. Suyun içinde ilk gördüğü şey keskin kayalar ve bunların üstünü kaplayan su yosunları ve midyeler oldu. Ama 5 metre derine indiğinde önünde ağzını açmış vaziyette bir tünel buldu. Genişliği en azından bir 15 metre vardı ve içine 2. Dünya Savaşı'nın denizaltıları rahatça sığabilirdi. Feneri kapattığında görüş alanının son noktalarına doğru çok zayıf bir gün ışığı yansıması görebildi. Tekrar su yüzüne çıktı ve torbayı yakaladı. Derin nefesler almaya başladı ve ciğerlerini alabildiği kadar havayla doldurarak olabildiğince fazla karbondioksiti de dolaşım sisteminden dışarı atmaya çalıştı. Hafif bir baş dönmesi hissetmeye başladığında kendini sudan dışarı fırlatarak ciğerlerini boşalttı ve bu kez daha derin nefes almaya başlayabildi. Ciğerlerini doldurup yeniden suya daldı. Aşağıya doğru çevirdiği fenerinin ışığını izleyerek tünele girdi. Mağara sistemini yaratan gelgit hareketleri tünelin duvarlarını deniz yaşamından arındırmıştı. Yüzerken içinden saniyeleri sayıyordu. 1 dakika olduğunda güneş ışığının daha parlak yansıdığını fark etti. Zihnini berrak ve vücudunu gevşek tutarak tünelin içinde ilerlemeye devam etti. 1 dakika 30 saniye geçtiğinde feneri tünelin tavanına tuttu. 3 metre ileride kayanın içinde bir oyuk olduğunu gördü. 1,5 metre genişliğinde ve 30 santimetre derinliğindeydi. Torbada hala suyun kaldırma kuvvetiyle tavana bastırılacak kadar hava vardı. Torbanın dışından zamanlama kalemini bularak ateşleyiciyi çalıştırdı. Geri döndü ve tünele girerken yaptığı gibi saniyeleri saymaya devam etti. Tünelin ağzına gelip yüzeye yöneldiğinde 3 dakikadan az zaman geçmişti. Bir yunus gibi suyun yüzeyine çıkarak ciğerlerindeki bütün havayı gürültülü bir şekilde dışarı attı.
''İyi misin?''
Link karanlığın içinden seslendi.
''Arada bir içtiğim prolardan vazgeçmeyi düşünebilirim ama iyiyim. Hemen geliyorum.''
Juan bunu der demez Link'in suya atladığını duydu. Az sonra Cabrio'nun yanındaydı. İkisinin de botlarını omzuna asmış, elbiselerini de beline dolamıştı.
''Cep telefonunu prezervatiflerin içine koydum.'' dedi Link. ''Pantolonunun cebinde.''
''Teşekkürler, ben onu tamamen unutmuştum.''
''İşte bu yüzden gemiye döndüğümüzde maaşıma zam yapacaksın.''
Bunu dedikten sonra Link'in sesindeki alaycı ton kayboldu.
''Şimdi senin bu küçük Frankenstein deneyin işe yaramazsa ve nefes alabileceğimiz bir oksijen cebi oluşmazsa yüzmeye devam edeceğiz değil mi?''
Gidecekleri mesafe en iyi yüzücüler için bile çok uzundu. Juan'ın cevabı aslında ikisinin de idam fermanı gibiydi.
''Planımız bu.''
Çok küçük ve uzakta olduğundan ateşleyicinin sesini sudayken duymaları imkansızdı. O yüzden Juan saatine bakarak ayarlamış olduğu 10 dakikanın geçtiğinden emin olunca Link'e hazır olup olmadığını sordu. İkisi de fazla oksijenin kendilerini sarhoş edeceğini bilerek derin ve hızlı bir şekilde nefes almaya başladılar. Tünele doğru birlikte daldılar. Tünel nedense Cabrio'ya uğursuz gözüktü. Kocaman ağzı ve gelgitin kendisini içeri doğru çeken akıntısıyla sanki Cabrio'yu olduğu gibi yutmak isteyen bir kaya gibiydi. Fenerin ışığı daha da zayıflamıştı. O yüzden ikisi birden tünelin ucunda gözüken ışımaya doğru yüzerken feneri söndürdü. 1,5 dakika sonra yeniden yakarak oksijen dolu cebi aramaya başladı. Tünelin tavanı şekilsiz kayalardan oluşmuştu. Kabarcığın alt kısmının tavana asılı bir civa topu gibi gümüş renginde parlaması gerekiyordu. Juan kabarcığı ararken yavaşladı ve bir an çıkışa doğru umutsuzca hızlanmaları mı yoksa çukur noktayı aramaya devam etmeleri mi gerektiğine karar veremedi. Işığı çevresinde dolaştırdı ve biraz sağa kaydıklarını fark etti. Hemen sola döndü, peşinden de Link geldi ama hala kabarcığı görememişlerdi. Yenilginin tadı da dudaklarının arasından sızmaya çalışan tuzlu su gibi acıydı. Oksijen jeneratörü çalışmamıştı ve ikisi birden ölecekti. Tünelin uzaktaki ağzına doğru hızlanmak üzereyken Link'in elini bileğinde hissetti. Link eliyle sol taraflarında bir noktayı işaret ediyordu. Feneri o yöne tuttuğunda ayna gibi bir yansıma belirdi. Hızla o tarafa yöneldiler ve yüzeye çıkmadan önce ciğerlerindeki havayı boşaltarak kafalarının tavana çarpmamasını sağladılar. İkisi de oksijenin ısı veren reaksiyon yüzünden sıcak ve kötü kokulu olmasına aldırış etmediler. Juan kendisiyle müthiş gurur duyuyordu ve suratına salakça bir sırıtış yapışıp kalmıştı.
''Harika bir iş başardın başkan.''
Sadece 3 dakikalık bir molaya yetecek kadar oksijen vardı. Yolculuklarının ikinci aşamasına başlamadan önce ciğerlerini aç gözlü bir şekilde dolduruyorlardı.
''Çıkışta arkada kalan biraları ısmarlar.'' dedi Juan ve son bir kez nefes alarak tünele daldı.
Bir saniye sonra Link'in girişiyle suyun dalgalandığını hissetti. 1 dakika yüzmüşlerdi ama çıkış hala yakınlaşmış gibi gözükmüyordu. Onların lehine olan gelgit hareketine rağmen ilerlemeleri yetersizdi. 20'li yaşlarındayken Juan 4 dakikaya yakın bir süre aletsiz dalış yapabiliyordu. Ama o günlerin üzerinden uzun ve zorlu bir hayat geçmişti. Şu anda yapabileceği en iyi derece 3 dakika 15 saniye olabilirdi. Link'in vücudunun kendisinden daha hızlı oksijen tükettiğini de biliyordu. Her şeye rağmen ilerlemeyi sürdürerek kristal suyun içinde kulaç atmaya devam ettiler. 2 dakika 30 saniyenin sonunda tünelin ağzı iyice aydınlanmıştı ama hala ulaşılması imkansız derecede uzak gözüküyordu. Juan boğazının arkasındaki nefes almasını söyleyen ilk çırpınışı hissetti. 15 saniye sonra ciğerleri istemsizce kasıldı ve dudaklarından birkaç hava kabarcığı kaçtı. Gitmeleri gereken 20 metre daha vardı. İradesini zorlayarak vücudunun ısrarlı nefes alma dürtüsüne karşı koyup boğazını adeta düğümledi. Beyni son hava kırıntılarını da tüketirken düşünceleri kaymaya başladı. Giderek daha fazla umutsuzluğa kapılıyordu ve hareketleri kontrolden çıkmaya başlamıştı. Sanki nasıl yüzüldüğünü hiç hatırlamıyor gibiydi. Hatta kollarını ve bacaklarını nasıl kontrol edeceğini bilmez bir haldeydi. Daha önce de boğulmaya çok yaklaşmıştı ve belirtilerini fark edebiliyordu ama bu konuda yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Koskoca okyanus onu çağırıyordu ama o ulaşamıyordu. Yüzmekten vazgeçti ve tuzlu suyun ciğerlerini yaktığını hissetti. Bunu hissettiği anda yeniden hızlanmaya başladı. Link Cabrio'nun zor durumda olduğunu görmüş ve tişörtünün arkasından yakalamıştı. Eski SEAL komandosu da başkan kadar umutsuzca nefes almak istiyordu. Ama bacakları piston gibi çalışıyor ve sağ kolunu her ileri atışında ışığa biraz daha yaklaşıyorlardı. Juan hayatında daha kararlı bir eylem görmemişti. Link boğulmak üzere olduğu gerçeğini tamamen görmezden geliyor ve her şeye rağmen yüzmeye devam ediyordu. Mağaranın çıkışına doğru su aniden aydınlandı. Sadece cesaretiyle Link onları yüzeye çıkartmayı başardı. Juan aksırık ve öksürükler içinde bir yandan nefes almaya çalışıyor, diğer yandan ciğerlerindeki suyu dışarıya kusuyordu. Birer deniz kazazedesi gibi kayalıklara tutundular. Sular etraflarında yumuşak bir şekilde oynaşıyordu. İkisi de bir süre hiç konuşamadılar. Konuşacak hale geldiklerinde de diyecek bir şeyleri yoktu. Bir saatlik zorlu bir tırmanış ve peşindeki eski Japon tesisi etrafındaki 2 saat süren geniş turdan sonra gizledikleri araçlarına ulaşabildiler. Cabrio daha uçurumun tepesine ulaşmadan çektikleri tüm sıkıntıları arkasında bırakmıştı bile. Aklında sadece cep telefonuna kaydettiği görüntüler vardı. Nasıl veya neden olduğunu bilmiyordu ama skandalı ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyduğu kanıt onlardı. 25. Bölüm. Hali Kasım, Eddie Seng'i Oregon'un spor salonunda buldu. Eddie savaş sanatlarına ait gi denilen bol bir pantolon giymişti, üzerinde tişört yoktu. Ardı ardına inleme sesleri içinde yaptığı vuruş ve kesme hareketlerinden oluşan karate çalışması sırasında Eddie'nin kaslı vücudu ter içinde kalmıştı. Hali'nin yüzündeki ifadeyi görünce bir NBA oyuncusunun kafasına ulaşabilecek bir dairesel tekmeyle hareketlerine son verdi. Bir ağırlık kaldırma setinin yanındaki tezgahtan kaptığı bir havluyla ensesini ve gövdesini kurulayarak Hali'nin yanına gitti. "Çuvallamışım," dedi Hali doğrudan doğruya konuya girerek. "Kevin'in Don Aska'yla görüşmesinden sonra bilgisayara yeni parametreler yükleyerek bandı yeniden analiz ettim. Jill Martel Don Aska demiyor, Dawn ve Sky diyor. Kontrol ettim. Golden Dawn'ın bir kardeş gemisi var. Golden Sky. Eric ve Murphy biraz kurcaladılar konuyu. Responsivistler deniz enstitülerinden birini orada yapıyorlarmış."
"Gemi nerede şimdi?" Eddie sordu.
"Doğu Akdeniz'de. Bu öğleden sonra İstanbul'a yanaşıyor. Sonra da Girit'e gidecek." Eddie sormadan Halley devam etti. "Juan'ı aradım ama cevap vermedi."
Başkana ulaşılamadı ve Max'in de Zelimir Kovac'ın elinde olduğu bir durumda geminin komutası Eddie'deydi ve verilecek tüm kararların sorumluluğu onun omuzlarındaydı.
"Gemide herhangi bir hastalık bildirilmiş mi?"
"Haberlerde ve seyahat şirketinin dahili haberleşme kayıtlarında böyle bir bilgi yok."
Hali Eddie'nin siyah gözlerindeki kararsızlığı fark etti.
"Eğer gerek olursa Linda, Eric ve Mark gönüllü oldular. Hepsi hazırlanmaya başladı bile."
"Gemiye kimyasal ya da biyolojik silahlarla saldırılırsa onlar da diğer yolcular kadar risk altında olurlar," dedi Eddie.
"Bu göz ardı edilemeyecek bir fırsat. Eğer kendi adamlarından birini ele geçirirsek sağlayacağımız bilgiye paha biçilemez."
Hali tehlikeli denklemin diğer yarısını ortaya koydu.
Risk ile başarıyı dengelemek bütün askeri kararların en zor tarafıydı. Çünkü insan hayatı sürekli olarak denklemde yer alıyordu. "Sert tabanlı şişme botla kıyıya çıkabilirler. Jet uçakları Nis'te bekliyor. Tiny bir acil durum uçuş planı sunabilir ve bizimkiler Golden Sky ile aynı zamanda Türkiye'ye ulaşabilir. Responsivistlerin gemi limandayken saldırması pek olası değil. En azından gemiye sızıp ne olup bittiğine bakabiliriz."
"Tamam," diyerek kabul ettiydi. Hali dönerken onu durdurdu. "Ama hiçbir koşulda hareket ettiğinde gemide kalmayacaklar."
"Bunu anladıklarından emin olacağım. Kimi göndermek istersin?"
"Linda ve Mark. Eric birinci sınıf bir navigasyoncu ve araştırmacı. Ama Mark'ın silahlarla ilgili bilgi ve deneyimi gemide kimyasal veya biyolojik silah ararken işine yarayacaktır."
"Anlaşıldı."
"Bu arada," dedi Eddie, Hali hızla dönüp giderken ikinci kez durdurarak, "şu küçük dinleme işinde durum nedir?"
Ivan Kerikov'un lüks yatı Matruşka gün batımından bir saat önce İbn El Asım ve adamlarıyla birlikte Monte Carlo limanından ayrılmıştı. El Asım gelecek vaat eden Suudi bir yatırımcıydı. El Kaide ile bağ kurmayı da düşünerek radikal İslami okullara ve bazı marjinal terörist gruplara para aktarıyordu.
CIA onunla ve Rus silah tüccarlarıyla yaptığı toplantıyla özellikle ilgileniyordu. Çünkü adamı kullanarak terörizm dünyasının üst katmanlarına ulaşabilirlerdi. Yat limandayken dişe dokunur hiçbir şey konuşulmamıştı. Çoğu öğleden sonrasını Kerikov'un getirdiği kadınlarla geçirmişti. Ama Oregon'daki herkes biliyordu ki Matruşka limandan çıkıp Akdeniz'in sularına açıldığında gerçek pazarlık görüşmeleri gözlerden uzak bir şekilde başlayacaktı. Oregon seyir ışıklarını kapatmış halde Matruşka'yı oldukça uzaktan izliyordu. Matruşka'dan bakıldığında Oregon'un sadece seren direği ufuk çizgisinin üstünden görülebiliyordu. Ruslar 20 mil gittikten sonra süper yatın motorlarını boşaldılar. Denizin kendilerine ait olduğundan emin olduktan sonra Kerikov ve El Asım yatın arka güvertesinde açık havada yenen akşam yemeğinden sonra hararetli bir şekilde görüşmeye başladılar. Küresel yer belirleme sistemi ve geminin iticilerini kullanan Eric, bilgisayarı programlayarak Oregon'un akıntıyla hareket eden Matruşka ile mesafesinin sürekli aynı kalmasını sağlamıştı. Bu arada seren direğindeki ileri karmaşık elektronik cihazlarla yatı izlemeyi de sürdürüyordu. Son teknoloji ürünü parabolik antenler, dudak okuma amaçlı yüksek çözünürlüklü kameralar ve bir camın ardındaki konuşmaların yol açtığı en küçük titreşimleri algılayabilecek kapasitedeki odaklı lazer ışınıyla gemideki her şeyi dinleyebiliyorlardı. Son dinlediğimde El Asım ve Rus yapımı SA-7 Grail füzelerinden bahsediyorlardı. Grail tam bir fiyasko dedi. Onlarla hiçbir savaş uçağımızı vuramazlar. Tabii bir yolcu uçağını hedef alırlarsa durum değişir. Kerikov El Asım'ın bu silahlarla ne yapmayı planladığını bilmek istemediğini çok açık olarak belirtti. Ama Suudi yolcu uçaklarına saldıracağını ima etti. New York Çin Mahallesi'nde doğup büyüyen Ed'i sivil havacılığı hedefleyen terörist hareketlere karşı şiddetli bir öfke duyuyordu. 11 Eylül saldırılarında tanıdığı hiç kimse ölmemişti ama yakınlarını kaybeden çok kişiyi tanıyordu. ''Başka bir şey var mı?'' diye sordu Ed'i. El Asım nükleer silahlardan bahsetti. Kerikov elinde olmadın ama bulursa satabileceğini söyledi. ''Ne hoş'' diyerek yüzünü ekşitti Ed'i. Rus Stalin'in yumruğu adlı bir silahı satmak istediğini ama halledilmesi gereken bir takım teknik sorunlar olduğunu belirtti. El Asım konunun peşine düşünce Kerikov bunu konuştuklarını unutmasını istedi. Bunun üzerine Grail füzeleri hakkında konuşmaya başladılar. Hiç Stalin'in yumruğu diye bir şey duymuş muydun? Hayır, Mark da duymamış. Langston Overholt bu konuda bir şeyler bilebilir. Elimizdeki ham verileri iletirken sorarım. Zaten bu onun problemi. Juan'dan haber alır almaz ya da Tom Severance ararsa bana hemen bildir. Sence Max iyi midir diye sordu Halley. Severance'ın iyiliği için umarım öyledir. Zelimir Kovaç kurşuni gökyüzünde birden beliriveren helikopteri izliyordu. Gri bulutların arasında sapsarı bir nokta gibiydi. Kızgınlığı yüzünden belli olmuyordu. Kaçan Amerikalıyı yakalayamamıştı ve bu başarısızlık canını çok sıkmıştı. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınan biri olmamıştı. Ama şu anda yerde biriken suları savurarak piste doğru alçalan helikopteri beklerken kafasında provasını yaptığı şey tam olarak buydu. Pilotun dışında Thomas Severance'ın yanında bir adam daha vardı. Kovaç adamı aldırmadan tüm dikkatini patronuna yöneltti. Bunu kelimeyi hak ettiği anlamı yükleyerek yapıyordu. Tom Severance, Kovaç'ın önem verdiği her konuda kendisinden üstündü ve Kovaç'ın adama ve davasına sadakati sınır tanımıyordu. Kovaç'ın kendini bu kadar suçlamasının temelinde bu adanmışlık duygusu yatıyordu. Severance'ı hayal kırıklığına uğrattığı için kendinden nefret ediyordu. Severance helikopterin kapısını açtı, yağmurlu ve saçları pervanenin yarattığı anaforda uçuşuyordu. Dönmeyi sürdüren pervanenin altından eğilerek yürürken bile bir şekilde mükemmel gözükmeyi başarıyordu. Kovaç Severance'ın hak etmediği göz kamaştırıcı gülümsemesine aynı şekilde karşılık veremedi. Bakışlarını ikinci yolcuya çevirdi. Adamı tanımıştı. Şaşkınlık yerini kızgınlığa bıraktı.
''Seni gördüğüme sevindim Zelimir.''
Tom helikopterin gürültüsünü bastırmak için bağırmak zorunda kalmıştı. Güvenlik şefinin yüzündeki şaşkın ifadeyi gördü ve kendi kendine güldü.
''Eminim yanımda göreceğine inandığın en son insan buydu değil mi?''
Kovaç gözlerini Dr. Adam Jenner'dan alamadan zorlukla konuşabildi. ''Evet efendim.'' Severance sesini bir oktav düşürerek söyleyeceklerinin yakınlık ve güven duygusu içermesini sağladı.
Artık her şeyi öğrenmenin zamanı geldi, hatta geçti bile.
Janor yaklaştı ve eldivenli eliyle Kovaç'ın Roma'daki otelde tabanca kabzasıyla vurduğu yerdeki sargıya dokundu.
Size kızgın değilim Bay Kovaç.
10 dakika sonra hep beraber yeraltı üssünün en lüks dairesindeydiler. Tom ve karısı yaklaşan kaosu burada bekleyeceklerdi. Burada responsivistlerin en üst düzey toplam 200 üyesini ağırlayacak olan tesisler vardı.
Severin son geldiğinde 4 oda sadece beton duvarlardan ibaretti. Dairedeki işçiliği takdir etti. Pencerelerin aslında birer düz ekran televizyon olması bir yana 15 metre yerin altında olduklarını belli eden hiçbir şey yoktu.
Burası da en az Beverly Hills'teki evimiz kadar güzel olmuş diyerek fikrini belirtti. Ellerini şam ipeği duvarlar üzerinde gezdirdi. Haydi bayılacak.
Liderinin huzurunda olmaktan dolayı sevinç içinde olan garsondan kahve servisi yapmasını isteyerek uzun arkalıklı koltuklardan birine oturdu. Arkasındaki düz ekrandan kayalık sahile vuran dalgalar gözüküyordu. Görüntüler üssün girişine çok uzak olmayan kameranın canlı yayınına aitti. Janor kendini yumuşak bir kanepeye bırakırken Kovaç Severance'ın huzurunda neredeyse hazır ol durumunda bekliyordu.
Zelimir otur lütfen.
Sırt bir sandalyeye oturdu ama hala çok gergindi.
Eski bir deyiş vardır. Dostlarına yakın, düşmanlarına daha da yakın ol der. Bilir misin?
Severance garson kahve servisini yaparken Kovaç'ın cevabını beklemeden devam etti.
Bizim en büyük düşmanlarımız sadece fikirlerimizi tam anlamadan onlarla alay edenler değildir. Önce inanan ama sonra inançlarını kaybedenlerdir. Bize en çok onlar zarar verir. Çünkü başkalarıyla paylaşmadığımız sırlarımızı bilirler. Lydell Cooper ve ben bu konuları çok konuştuk.
Responsivizmin kurucusunun adı geçince Kovaç başını salladı ve Janor'a bir bakış attı. Sanki onun ismi anılırken burada olmaya hakkı yok demek istiyordu. Psikiyatr ise ona sevgi dolu bir gülümsemeyle karşılık verdi.
Responsivizm konusunda bir uzman yaratmaya karar vermiştik. Ailelerin sevdiklerine söz geçiremediklerini düşündükleri zaman başvurabilecekleri bir adam olacaktı bu kişi. O ayrıca kendi başına bırakılmış kimselere de yaklaşıp niyetlerini belirleyecekti. Sonra da uygun önlemleri almamız için bize haber verecekti.
Yeniden Dr. Janor'a baktığında Kovaç'ın gözlerinde bu kez saygı okunuyordu.
Hiç haberim yoktu.
Esas güzel kısmını bilmiyorsun diye devam etti Severance. İnanılır gözükebilecek tek kişi vardı aslında.
Kim diye sordu Kovaç.
Kim mi? Elbette ben evlat dedi Janor. Tabii yüzümde bir estetik cerrahi, kontak lensler ve 20 yıla yakın bir gençleşmeyle beni tanıyamadın.
Kovaç Janor'ın yüzüne sanki ne kadar dikkat ederse yüzünün gerisindeki esrarı o kadar kolay çözebilecekmiş gibi dikkatle baktı.
Ben bilemedim. Sesi azaldı.
Ben Lydell Cooper, Bay Kovaç.
Ama siz ölüsünüz diye elinde olmadan haykırdı Kovaç.
Senin geçmişine sahip biri cesedi bulunmadıkça kimsenin gerçekte ölmüş sayılamayacağını elbette biliyordur. Hayatım boyunca yelken yaptım. Beni öldürdüğü varsayılan fırtına daha önce atlattıklarımın yanında meltem kalırdı.
Anlayamıyorum.
Severance lafa girdi. Lydell yazdıklarıyla responsivizmin temelini attı. İnancımızın nüvesi olan temel ilkelerimizi verdi bize.
Ama ben bir organizatör değilim dedi Cooper. Burada Tom ve kızım Heidi devreye giriyor. Heidi beni gölgede bıraktı. Ben toplum önünde konuşmaktan, mitingler düzenlemekten veya günlük sıradan ayrıntılarla boğuşmaktan hoşlanmam. Böylece onlar hareketi büyütürlerken ben farklı bir role, koruyucu olmaya soyundum. Kendimizin en büyük karalayıcısı olarak davranarak bize zarar vermek isteyen herkesin hareketlerini yakından takip edebildim.
Kovaç sonunda konuşacak gücü buldu.
Bize karşı çevirdiğiniz bütün bu insanlara siz mi danışmanlık yaptınız?
Öyle olması da gerekiyordu dedi Dr. Cooper kayıtsız bir havada. Benim yaptığım bize karşı eleştirilerini en azı indirmekti. Yuvayı terk etmişlerdi ama çoğu durumda hiçbirisi hakkımızda bir şeyler açıklamadı.
Roma'da olanlar hakkında ne diyeceksiniz?
Orada ucuz atlattık diye itirafta bulundu Cooper. Kyle Hanley'in babasının bir kurtarma ekibi kiralayacak olanaklara sahip olduğunu bilmiyorduk. İlk görüşme için Roma'ya geleceklerini öğrenir öğrenmez Tom'u aradım. Böylece sen hazır halde bekleyebildin. Sonra da otelin adını ve oda numarasını bildirdim ve siz de onu yeniden kaçırdınız.
Oğlanın ne kadar çok şey bildiğinden ve babasına neler anlatmış olabileceğinden emin değildik.
Bu arada o cephede işler nasıl?
Kovaç gözlerini kaçırdı. Severance'a başaramadığını itiraf etmekten daha kötüsü, bunu büyük doktor Lydell Cooper'ın ona felsefi olarak amaç kazandıran adamın önünde yapmaktı.
Zelimir?
O elimden kurtuldu Bay Severance. Nasıl oldu bilmiyorum ama hücresinden çıkıp binadan kaçmayı başarmış. Bir teknisyeni öldürüp ikisini yaralamış.
Hala adada mı?
Dün akşam bir ATV çalmış. Fırtına şiddetliydi ve görüş mesafesi de sadece birkaç metreydi. Uçurumu fark etmemiş olmalı. Bir arama ekibi sular çekilince uçurumun dibinde aracın parçalarını buldu. Ortada ceset yok.
Cesedini görmedikçe kimse ölü değildir.
Lydell Cooper yeniden hatırlattı.
Efendim, size saygım ve hayranlığım sonsuz dedi Kovaç. Ama bu Henley denilen adam dün akşam fırtına sırasında bir kaza geçirdi. Kaçtığında çok kötü durumdaydı ve o havada geceyi çıkarabilmiş olabileceğinden çok kuşkuluyum.
Biyoelektrik implanttan ve bunun ne anlama gelebileceğinden hiç söz etmedi. Kafalarında kuşku bulutları oluşturmak istemiyordu. Arama ekipleri responsivistlere ait bir Ege adasındaki araştırmalarını sürdürüyorlardı ve kaçağı bulurlarsa doğruca Kovaç'a haber vereceklerini biliyorlardı. Kovaç ihtiyaç duydukları bilgiyi ondan alacak ve şöhretine daha fazla zarar gelmeden Henley'in cesedini ortadan kaldıracaktı. Sonra ekledi,
''Tabii ki aramayı sürdürüyoruz.''
''Tabii ki'' dedi Cooper. Kovaç tüm dikkatini Cooper'a vererek,
''Efendim, son birkaç yıldır sizin için çalışmanın benim için ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu anlatamam. Öğretileriniz hayatıma varlığından bile haberdar olmadığım şeyler kattı. İzin verirseniz elinizi sıkmak istiyorum.'' dedi.
''Teşekkür ederim Zelimir ama ne yazık ki yapamam. Bu genç görünüşüme rağmen neredeyse 83 yaşındayım. Genetik araştırmalar yaptığım yıllarda DNA'larıma uygun, organ reddetmeyi engelleyen bir ilaç geliştirdim. Böylelikle bazı girişimci kaynakların bulduğu yeni bir kalbe, akciğere, böbreklere ve bir çift göze sahip oldum. Estetik cerrahi sayesinde de olduğumdan çok daha genç gösteriyorum. Suni dizlerim, kalçam ve omurlarım var.'' 125'in çok üzerinde bir yaşa kadar dolu dolu ve hareketli bir hayatın tadını çıkarabilmeyi umuyorum. Eldivenli ellerini havaya kaldırdı. Parmakları 100 yıllık bir ağacın dalları gibi kıvrık ve çarpıktı. Ne yazık ki ailemden bana geçen eklem iltihabı hastalığım var ve onun felç edici etkilerini durduramıyorum. Nazik sözlerini ve üstün hizmetini takdir etmek üzere elini sıkmaktan çok mutlu olurdum ama gerçekten yapamam.
Anlıyorum. Kovaç adamın dünya nüfusunu azaltmaya yönelik felsefesi ve kendi hayatını suni olarak uzatma çabaları arasında bir tezat göremedi.
Ve endişelenmene gerek yok diye ekledi Cooper. Yunanistan'da kaldığı kısa sürede pek bir şey öğrenememiştir. Hatta babası bu bilgileri yetkililere ulaştırsa bile bir şey yapabilmeleri için çok geç artık. Babanın sorguya çekilmesi önemsiz bir ayrıntıydı. Sadece bir tedbirdi. Kendini üzmene gerek yok.
''Evet efendim'' dedi Kovaç otomatik olarak.
''Diğer konuya gelince'' dedi Severance, ''programımızı biraz sıkıştıracağız.''
''Kaylenliğin kaçışı yüzünden mi?''
''Kısmen. Bir de Jill Martell'in intiharı. Yunan yerel yetkililer sorun yaratmadı ama Atina'daki hükümet yaptığımız işlerle ilgilenmeye başladı. Lydell ve ben kursiyerleri hemen göndermenin yerinde olacağını düşündük. Öğrenecekleri başka şey kalmadı ve daha fazla gecikmenin bir yararı yok.'' ''Tabii biletler için bu kadar kısa bildirimden dolayı fark ödedik.''
Severance alaylı bir şekilde gülerek,
''Tabii ki bunu karşılayabiliriz.'' dedi.
''50 ekibin hepsini gönderecek misiniz?''
''Evet, aslında 49. Golden Sky'da vericiyi son kez test etmek üzere bir ekip var zaten. Yani 50 ekip ve 50 yolcu gemisi. Herkesin yerini alması 3-4 günü bulacak. Gemilerin bazıları denizde, bazıları da dünyanın öbür ucunda.'' Filipinler'de ürettiğimiz ve Lydell'ın mükemmel hale getirdiği virüsü bizimkiler taşıyacak. Testin başlaması ne kadar sürer?
Kovaç bir süre düşündü.
Sanırım bu öğleden sonra aküleri doldurmak ve anteni korumak üzere güç dağılımını dengelemek için diğer motorları da çalıştırmamız gerekiyor.
Golden Sky'daki insanlara verdiğimiz test virüsü basit ve hızlı bir rinovirüs. Bu yüzden alıcıya sinyal ulaşıp ulaşmadığını 12 saat içinde anlayacağız. En geç bu gece gönderdiğimiz sürece sorun yok demektir.
Elbette gemideki ikinci bir ekip esas virüsümüzü yerleştiriyor.
Bu büyük bir an beyler, dedi Lydell Cooper. Uğruna çalıştığım her şeyin zirvesi olacak bu. Yakında insanlığın hak ettiği şekilde parlayacağı yeni bir başlangıç, yeni bir doğuş olacak. Doğal kaynaklarımızı tüketen ve karşılığında besleyecek daha fazla boğazdan başka bir şey vermeyen yığınlar yok olacak. Dünyanın yarısının çocuk sahibi olamaması sayesinde bir nesil sonra nüfusumuz sürdürülebilir düzeye gelecek. Artık daha fazla istek ya da ihtiyaç olmayacak. Açlığı, yoksulluğu, hatta küresel ısınmayı bile ortadan kaldıracağız.
Dünyanın her tarafındaki politikacılar bütün bu sorunlar karşısında sadece laf üreterek kısa vadeli çözümlerle seçmenlere karşı iş yapıyor görünüyorlar. Hepsinin yalan olduğunu biliyoruz. İnsanın gazeteleri okuyup haberleri izlemesi hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlamasına yeter. İşin doğrusu her şey daha da kötüye gidiyor. Toprak ve su talepleri çatışmaları şimdiden körüklemeye başladı. Azalan petrol rezervlerini korumak için şimdiden ne kadar insan öldü? Bize insanlar alışkanlıklarını değiştirirse, daha az araba kullanırsa, daha küçük evler alırlarsa, farklı ampuller kullanırlarsa her şeyin düzeleceğini söylüyorlar. Palavra! Kimse konforundan taviz vermeye niyetli değil. Bu bizim en temel içgüdülerimize aykırı. Hayır, çözüm sorunun temeline inmeyen küçük fedakarlıklar yapmakta yatmıyor. Cevap oyun sahasını değiştirmektir. Daha fazla insanın daha azı için rekabet etmesi yerine nüfusu azaltmaktır çözüm. Hepsi bunun tek çıkar yol olduğunu biliyor ama dile getirecek cesaretleri yok. Bu yüzden dünya bir kaosa doğru yaklaşıyor. Daha önce yazdığım gibi ölümüne çoğalıyoruz. Çoğalma içgüdüsü belki de evrendeki en güçlü istek. Bu yadsınamaz. Fakat doğanın bunu düzenleyici doğal mekanizmaları var. Güçsüzleri çekip almak üzere yırtıcı hayvanlar var. Toprağı yenilemek için orman yangınları, seller ve kuraklık döngüleri var. Fakat insanlık kocaman beyniyle doğanın kendisini sınırlandırmak için harcadığı tüm çabaları boşa çıkardı. Bizleri avlayan az sayıda yırtıcıyı yok ettik, kalanları da hayvanat bahçelerinde kafeslere kapattık. Geriye hastalıklarla saflarımızı seyreltecek zavallı mikroplar kalıyor. Onlara karşı da aşılar ve bağışıklık arttırıcılarımız var. Hala her üç çocuğumuzun ikisi birinci yaş gününü görmeden ölecekmiş gibi doğurmaya devam ediyoruz. Sadece bir ülke çok hızlı çoğaldıklarını kabul edecek cesareti gösterdi ama onlar bile nüfus artışını yavaşlatmayı başaramadı. Çin tek çocuk politikasıyla nüfusu yasayla kontrol etmeye çalıştı ama şu anda 25 yıl öncesine göre 200 milyon daha fazla Çinli var. Eğer dünyadaki en otoriter rejimlerden biri bunu başaramıyorsa hiç kimse başaramaz demektir. İnsanlar durup dururken değişmezler, hele radikal bir şekilde hiç değişmezler. Bu nedenle iş bize düşüyor. Elbette biz bir avuç çılgın insan değiliz. Ben virüsümüzü fark gözetmeden herkesi öldürecek şekilde geliştirebilirdim. Ama asla bir anda milyarlarca insanı öldürmeyi aklıma getirmedim. O zaman çözüm neydi? Çalışmalarımın başında kullandığım orijinal kamalı grip virüsü kurbanlarını kısırlaştırıyordu. Ama yaklaşık %50 ölüm oranı vardı. Tıbbi araştırmayı bıraktıktan sonra virüsü on binlerce nesil ve mutasyondan sonra ölümcüllüğünden soyutlayıp istediğim tek özelliği bıraktım. Onu 50 gemide serbest bıraktığımızda yaklaşık 100 bin kişiye bulaşacak. Büyük bir sayı gibi gözüküyor ama aslında okyanusta bir damla. Gemilerdeki yolcu ve mürettebat dünyanın her tarafından geliyorlar ve çok farklı sosyoekonomik profillere sahipler. Bir yolcu gemisinde bir sanayi devinden güverte tayfasına kadar toplumun mikro evrenini bulmak mümkün olacak. Tamamen demokratik olmaya çalıştım. Kimse ayrı tutulmayacak. Michigan'da banliyodaki evlerine, Doğu Avrupa'daki villalarına ya da Bangladeş'teki gece kondularına döndüklerinde virüsü de kendileriyle beraber götürecekler. Aylar boyunca hiçbir belirti göstermeden taşıyıcısında duracak ve bu arada insandan insana bulaşmayı sürdürecek. Sonra enfeksiyonun ilk belirtileri gözlenecek. Dünyadaki herkes hafif grip ve yüksek ateşe yakalanmış gibi gözükecek. Ölüm oranı %1'in altında olacak. Zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar için trajik belki ama kaçınılmaz bir bedel. Neden sonra insanlar çocuk sahibi olamama sebeplerini araştırmaya başladıklarında dünya nüfusunun yarısının kısır olduğu anlaşılacak. Acı gerçekle yüz yüze gelince baş kaldırılar olacak. Korku içindeki insanlar liderlerinin sormaya cesaret edemediği sorulara cevap arayacak. Ancak bu kısa sürecek. En fazla haftalar ya da aylar alacak. Tabii dünya ekonomisinin teklemesine uyum sağlamaya çalışacağız ve sağlayacağız. Çünkü insanlığın arkasındaki diğer bir itici güç uyum sağlama yeteneğidir. Ve sonra dostlarım, bütün bu problemleri çözmüş, bütün bu hastalıkları yenmiş olarak dünyanın daha önce hiç görmediği yeni bir zenginlik çağına başlayacağız.
Zelimir Kovaç yanağından aşağıya doğru inen gözyaşından hiç utanmadı ve silmek için hareket etmedi. Cooper'ı tüm yetişkin hayatı boyunca tanıyan ve konuşmasını bir kez dinleyen Tom Severance bile etkilenmişti.
23. ayrımın sonu. Sayfa 322.